Ayrım 4. Düzünden Candan Yazılar 1. 1967-1992. Can Yücel. Sayfa 57. Mülevves İttifak. Bileceksiniz 19. yüzyılda milli ve ilerici hareketlere karşı Rus Çarlığı, Avusturya, Macaristan ve Prusya sözüm ona bir mukaddes ittifak kurmuşlardı. Prens Metternich'in başının altından çıkan bu NATO benzeri tertibin amacı, Napolyon harpleriyle bütün Avrupa'ya yayılmış olan Fransız devriminin ülkülerini polis baskısı ve silah zoruyla boğarak istibdat yönetimlerini ayakta tutmaktı. 1848 Şubat'ında Paris'te patlak veren devrimin rüzgarı Mart'ın 13'ünde Metternich'i de istibdadı da bu mülevves ittifakı da önüne kattı, süpürdü gitti. Günümüzde de tarihin alt edilmez buyruğuna karşı dikilen bu denli kaleler eninde sonunda çökecek, yıkılacaktır. Metternich, Avusturya'sının Quieta non movere parolası, dikkat ediyor musunuz? Son zamanlarda politika kodamanlarımızın diline pelesenk oldu. Bu yeni yetme huzur hareketsizliktir hareketinin Metternichliğini de inönü üzerine aldı. Bütün dertlerimize deva olacağı, cümle sıkıntılarımıza Hızır gibi yetişeceği ilan olunan huzur, iki büyük parti arasında kurulacak bir mülevves ittifakla gerçekleşecekmiş. Münevver Yalçın'ın olanca aklı evvelliğiyle geçen seçimler arifesinde ortaya attığı bu büyülü formül, neden acaba şimdi 8 tilkinin birbirine kuyruk dokundurmaksızın içinde kol gezdiği söylenen İnönü'nün kafasıyla Demirel'in parlak kafasına duhul etti? Ne oldu hareket bereket buyruk sözüyle ortaya atılan ortanın soluna ki böyle birden ortamın kenarı oldu? Ne oldu herkeslere iş bulacağı vaveylasıyla muştulanan görülmemiş kalkınmaya ki Demirel şimdi bir hareketsizlik batağında demir taramaya başladı? Huzur diye halkın eline tutuşturulmak istenen bu acur illet oldukları hangi illete illaç olacak? Avusturya İmparatoru II. Francis, devletim öyle kurt yemiş, öyle çürümüş bir yapı ki bir tahtasını koparıp aldığımda toptan çökmesinden korkarım diyordu. Yoksa Türk Öğün Çalış Güven Partisi'ne güvenmeciler CHP'nin köhne yapısından kopan böyle bir tahta mıydı ki İnönü hareketsizliğin bereket olduğunu akıl erdirdi birden? Ve solculuğun Amerikan düşmanlığının bir kere dört nala kalktı mı öyle çüş demekle durmayacak bir küheylan olduğunu ilkin batıda sonra doğuda görerek bu küheylanın kuyruğuna asılmaya kalkanların paramparça olacağını anladı da ondan mı şimdi Adalet Partisi'nin sütçü beygirine seyislik etmeye kalkıyor? Feyzoğlu geçen Cumhuriyet Bayramı'nda Ecevit'e fotoğrafçılara birlikte poz vereceğimiz günler yakındır demişti. Doğru. Uzun ömrü içinde halka pozdan başka bir şey vermemiş olan İnönü Partisi, şu anda adaletçilerle müstehcen resimler çektirmeye hazırlanırken, elbet bir gün Feyzoğlu'yla da sarmaş dolaş olacağı günleri hizalamaktadır. İçtenliğine candan inandığım Ecevit, partisinin yakasına takılmak istenen bu al gülüm, ver gülüm çiçeğini kokladıkça, eminim yüzünü buruşturuyor ve burnunun kanadı titriyordur. İktidar partisi deseniz halka verip vereceğini yitirmiş, hünsa bir geline dönmüştür. Sağa ödün veremez, ordu üst kademeleriyle zoruna kurduğu dengeyi bozmaktan korkar. Menderes gibi halka bol keseden kredi mireti dağıtamaz, ödü kopar enflasyondan. İş veremez, parası yoktur çünkü, fabrika açamaz. Bu lagar kalkınma hızıyla değil nurlu ufuklara, Eyüp Sultan'a bile gidemez. Aşağı tükürse irtica, yukarı tükürse Amerika vardır. Onun içinde eski tükürdüklerini yalayacaktır. Bundan dolayıdır ki Adalet Partisi ile Halk Partisi arasında asgari ve askeri müşterekler bulunacaktır. Sağ ve sola karşı duvarlar çekme bahanesiyle halk politika dışına atılacaktır. Parti meclislerinde Hazirun'un hazırladığı huzur budur ve bu huzurun hakkını da bir 50 bin kişilik hazır yiyiciler yiyecektir. Bu hayal ettikleri dikensiz gül bahçesinin çevresine dikecekleri dikenli teller, seçim yasaları, temel çiviler, kanunları nalburlara ısmarlanmıştır. Ama bilmiyorlar ki milli uyanışın çalar saatini kuran tip, seçim bakiyelerini kaldırsanız da baki kalacaktır. Hem öyle hoş bir seda olarak da değil, Türkiye'nin kubbesini çınlatan davudi bir ses olarak, bütün hoş gürültüleri bastıran halkın sesi olarak yüzünüze gürleyecektir. Değil sade AP, CHP, öbür kardeşler de yan yana gelseler, başı bölükler, çeşkeşmeşler ve eski yeni Türkiyeciler hep birleşseler de bu beş kardeşlere seçimlerde hakkın beş kardeşini göstereceğiz. Çünkü ta baştan söyledi Türkiye İşçi Partisi bu beylere, sen sağsan ben de Türkiye için selametim dedi. 16 Ocak 1968. Ters düşenler. Bir parti düşünün ki devlet güdümünde kamu yararını başlıca ölçü kılan bir anayasanın kamu yararını yine ana ilke belleyen sosyalizme kapalı olduğunu ilan eder. İşte asıl o partinin kendisi o anayasaya ters düşmektedir. Bir parti düşünün ki 5-10 vurgucunun çıkarı için halkın yine halkın oyuyla anasının ağlatılmasına göz yumduktan sonra demokrasiyi halkın halk için halk tarafından yönetilmesi diye anlayan bir başka partiyi demokrasinin kundakçısı olmakla suçlayıp kapatmaya yeltenir. Bu arada da milletvekillerini parlamento içinde Allah me leyin nas dövdürür, işte asıl o partinin kendisi demokrasiye ters düşmektedir. Bir parti düşünün ki bir ülkenin alın yazısını Amerikalılara yazdığı jurnallerle bir tutmaya utanmazken, milli bağımsızlığı yeniden kazanma, yabancı sultasına son verme davası uğruna canını sebil eden yazarları, aydınları vatan hainliğiyle lekelemeye kalkar. İşte asıl o partinin kendisi milli bağımsızlığa ters düşmektedir. Bir parti düşünün ki bir yandan halk yığınlarının gözünün açılmasını kör inançları tozutarak geciktirmeye çalışır, bir yandan toplumu uygar bir toplum haline getirme şevkiyle yanan dinç güçlerin memleketi batılı medeniyet düzeninden koparma heveslisi olduklarını öne sürer. İşte asıl o partinin kendisi medeniyete ters düşmektedir. Bir parti düşünün ki hem adaletten dem vurur, hem de hakkımı arayayım derken dipçiklenen maden işçisiyle hakkın yerini bulması için kılı kırk yaran en yüksek adalet organlarını tuğ kaka belleyip düzen düşmanı diye kötülemekten geri durmaz. İşte asıl o partinin kendisi adalete ters düşmektedir. Ters düşmektedir çünkü böyle bir parti anayasanın da, demokrasinin de, milli bağımsızlığın da, medeniyetin de, adaletin de tersidir. Ve onun içindir ki o parti bütün tersler gibi yere ters düşecektir. Üzerine bir gün bir faşist tüyü de dikilir belki. 19 Mart 1968. Normalini sevdiklerim. Siz hiç öldünüz mü? Siz hiç işsiz kaldınız mı? Siz hiç öldünüz mü? Siz hiç tutuklandınız mı? Siz hiç içeride yattınız mı? Hiç sizin çocuğunuz öldü mü? Siz hiçbir başka insanı öldürmek zorunda kaldınız mı? Siz hiç sel afatına depreme uğradınız mı? Siz hiç fıtık oldunuz mu? Siz hiç aşık olup da sevilmediniz mi? Siz hiç çiçek bakıp da don gelip çiçeklerin kuruduğunu gördünüz mü? Siz hiç insan oldunuz mu? Siz hiç sabahın nasıl güzel olduğunu görüp hiç şaşmadınız mı? Siz hiç savaşa girdiniz mi? Siz hiç soba yakıp isinden göz gözü görmez olduğu zaman camı açıp oh demediniz mi? Hiç sizin çocuğunuz kaba kulak olmadı mı? Siz hiç adam olmadınız mı? Siz hiç ölmediniz mi? Siz hiç 10 saat 10 liraya çalışmadınız mı? Siz hiç yurttaşlığı, yurtdışılığı sayanlarla karşılaşmadınız mı? Siz hiç hırsız, öyle namuslu ev soyan değil, halkın parasını soyan hırsız görmediniz mi? Siz hiç gazetelerde sonradan yalanlansa da bazı deyyusların milleti aldattığını, topraklarımızı sattığını okumadınız mı? Siz hiç hastane kapısından döndünüz mü? Karın tam doğuracakken bir münevver doktorun hastirini işittin mi? İşittin, işittin tabii. Siz hiç yaşamadınız mı bu memlekette, bu yurtta, bu Türkiye'de siz hiç yaşamadınız mı? Öyleyse nasıl olur da bu yaşadığınız hayata, sellerde, yollarda ve bok yoluna ölenlere ve altın düştüğü zaman sanki altı düşmüş gibi olanlara bakıp hala bunlar olur diyebilirsiniz. Eğer böyle diyorsan sen bir normalsin arkadaş, hayvan gibi bir normal. Sanki bugüne dek hiçbir insan insan olmamış gibi. Sen normal bir hayvansın arkadaş ama insan değilsin, normalsin. Ve dikkat edersen bütün bu memleketin çoğunluğu, yani toprağı ekip kadınını seven, çocuğunun ölümüne, hastalığına acıyıp yakınan, adam olmak isteyen, adam olamadığına üzülen, altını üstü sayan sarrafı bile dahil, bu memleketin insanı selden kaçan, selden kurtulamayan, borç altında ezilen Türk, topraksız köylü, işsiz aydın çöpçü, gece konducu, doktor, mühendis, gemici, hammal, kahveci, garson, şoför, ev kadını ve yani bu memleketin halkı ve bunların tümü, yani hepimiz, yani biz anormaliz. Ve siz yani normaller normalsiniz. Yani milletin hakkın temsilcisi olanlar, yani Türkiye İşçi Partisi anormal de siz normalsiniz. Biz size bu normalliği bırakıyoruz. Topunuza helal olsun. Biz bu yurttaşlığın toprağını, gününü, gecesini, kadınını, çocuğunu, çilesini ve sizin ağzınızdaki NATO düşmanlığını, anormalliği bağrımıza basıyoruz. Eğer bu memleket adamı olma, Amerika'ca satın alınmamış olma anormallikse onu da üstümüze alırız. Çünkü bizler memleketli, bizler bu memleketin gerçek sahibi, sizler de satıcısısınız. 26 Mart 1968. John, John, John, son. Kazıklı voyvodaların sonu hep böyle olmuştur. Yıllar yılı mazlumları kazıklayıp ahını aldıktan sonra kendileri de tırmanır aynı kazığa ve bütün haşmetiyle oturup üstüne ve bir pazar gecesi ve Johnson'un yaptığı gibi çarpışmalarda tırmananın tersine doğru harekete başlarlar. Johnson'un son demeciyle hizaladığı orospolluk ne olursa olsun giriştiği manevra böyle kıçsal bir manevradır. Şimdiye dek milyonlarca insanın canı pahasına, milyonlarca dolarlık vurgunları müşirleyen emperyalizmin o kanlı grafiği, Amerikan kapitalizminin bağırsaklarını deşmek üzeredir. Dolar boşalmakta ve Amerikan imparatorluğunun miadı dolmaktadır. Para babaları insanlığın özgürlük ateşiyle oynamanın ne pahalı, ne netameli bir oyun olduğunu ve yangın yerine çevirdikleri güzelim ülkelerden yağmaladıkları, tatlı kârların yanlarına kâr kalmayacağını acı acı anlamaktadırlar. Onun içindir ki bu para babalarının maşası, Savunma Bakanı McNamara, Vietnam Harbi'ni büsbütün genişletme taraflısı Pentagon'a karşı sınırlı harp diziyle direnmiş ve 2 ay önce son baskı çaresine başvurarak bakanlıktan çekilmiştir. Johnson'un son demecinde sözünü ettiği ikilik ve bölüntü, zararın neresinden dönülse kârdır diyen büyük korporasyonlar, yani sivil kodamanlar ile gözü kararmış askerler arasındaki çekişmedir. Oldum olası büyük korporasyonların emellerine hizmet ederken bir kanser büyümesi sürecine kapılıp başına buyruk harekete yeltenen Pentagon ile Wall Street arasında sıkışıp kaldığı içindir ki Johnson şimdi böyle feryat etmektedir. Bir yandan Vietnam'da hava ve deniz saldırılarını durdururken bir yandan da ordu mevcudunu arttırmaktadır. Johnson'un barış şakımalarıyla gizlemeye çalıştığı politika harbe son vermek değil, harbi Amerikan kapitalizminin çıkarlarına en uygun sınırın dışına kaçırmadan sürdürmektir. Ama başta Vietnam halkı olmak üzere dünya halkları bu denli ip cambazlıklarına meydanı boş bırakmayacak kadar uyanmış, akıllanmıştır. Canavar kendi kazdığı kuyuya düşmeye görsün. Sadece düşmanları değil, emperyalist omuzdaşları ve hatta Cao Ki gibi uşakları kafasına taş yağdırmaktan geri durmayacaktır. Ve durmuyorlar da. Mümtaz Faik Fenik'te 2 Nisan günü son havadiste çıkan yazısını şöyle bitiriyor. Zaten Amerikan gelmesini bildiği gibi memleketin menfaatleri icap ettirdiği zaman gitmesini bilen insanların yurdu olduğu için yükselmiştir. Yani Fenik dolambaçlı yoldan demek istiyor ki Amerika gelmesini bildiği gibi gitmesini bilmek elinden gelemeyeceği için batacaktır. Biz de bunu istiyoruz zaten. 9 Nisan 1968 Mor Menevşe'de kızılmış. Ben hiç şaşmadım Andre Malraux'un Umut adlı kitabının toplatılmasına. Bu kültür bakanları hep komünist olurlar zaten. İster Türkiye'de, ister Fransa'da, ister Mağrib'de, ister Maçlık'ta olsun. Galiba bu kültür denen şeyde bir komünistlik var. Tekin Erer de ben kafada. 22 Nisan 1968 günü son havadiste Hasan Ali Yücel'i ölümünden şu kadar yıl sonra bir güzel taşlıyor, yerin dibine batırıyor. Yerden göğe hakkı var. Gerçi Hasan Ali Tekin Erer'in dediğince komünistlikten hüküm giymiş değildir. Gerçi Öner Yücel davasının aslı Öner'in Yücel'e komünistleri himaye etti demesi üzerine Yücel'in açtığı bir hakaret davasıdır. Gerçi sonunda Yücel 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 949 Taksim 177 sayılı 2-7-949 günlük kararıyla davayı kazanmış, hakaret sanıkları hüküm giymiştir. Gerçi Yücel'in değil komünistliğine, komünistleri himaye ettiğine dair bir mahkeme kararı bile yoktur ortada. Ama biz Tekin Erer'in dediği gibi Hasan Ali'nin komünist olduğuna dair kapı kadar mahkeme ilamı var desek ne lazım gelir yani? Çünkü bizim gibi ne idüğü belirli milliyetçilere düşen şey, komünistleri gördüğümüz, bulduğumuz yerde, yani mezarda bile olsa, yalanla, iftirayla bile olsa üstüne çıkıp ezmektir. Sizin anlayacağınız biz bir adama komünist dedik mi, Bahri Sefid'in suları bile bu kara lekeyi silemez. Yani lamı cimi yok, Hasan Ali komünisttir. Dolayısıyla kurulmasında Hasan Ali'nin büyük emeği geçmiş, köy enstitüleri de komünist yuvalarıdır. Hele köy enstitüsünden çıkanlar sicilli komünisttir. Üstelik Tekin Erer'in de işaret ettiği gibi İsmet Paşa kimseyi devamlı şunca yıl bakanlıkta tutmayacağına göre ve Hasan Ali de düpedüz komünist olduğundan naşi İsmet Paşa da komünisttir. Sonracığıma söyleyeyim, Mustafa Kemal İsmet Paşa'yı şunca yıl başbakanlıkta boş yere tutmayacağına göre ve İsmet Paşa da komünist olduğundan naaşı, Mustafa Kemal de komünisttir. Padişah da Mustafa Kemal'i 1919'a dek tuttuğuna, ta paşalığa kadar yükselttiğine göre ve Mustafa Kemal de komünist olduğuna göre Osmanlı padişahı da komünisttir. Dahası var, padişah öte yandan halife olduğuna, yani Peygamber Efendimiz'in vekili bulunduğuna ve aynı zamanda da komünist olduğuna göre Peygamber Efendimiz de komünisttir. Daha da garibi, Peygamber Efendimiz yeryüzünde Cenab-ı Hakk'ın sözcüsü olduğuna göre ve aynı zamanda da komünist olduğundan naaşı, Cenab-ı Hakk'ın da komünist olması gerekir. Ve Cenab-ı Hak kendisine benzemeyen bir şey yaratmayacağına ve kendisi de komünist olduğuna göre yaratmış olduğu kainat ve onun içindeki dünya da komünisttir. Ben sümme haşa diyorum, diyorum ama iş böyle tutunca tabii Komünizmle Mücadele Derneği'ne görüyorsunuz bir aylık iş düşecek. Tahsisatın da buna göre arttırılması gerekecek. Oysa dolar durumumuz malum, bomboş. Bir püf noktası bulmak gerek bu işe ki kurtulalım çıkmazdan. Ne diyebiliriz mesela? Deriz ki bu aristokari bir mantık zinciridir. Yani bütün bu kovalamaca sonuçları hep Aristo'nun başının altından çıkıyor. Oysa biliyorsunuz Aristo Eflatun'un tilmizi. Eflatun da biliyorsunuz baştan sona komünist ideologyasına dayanan ve bu yüzden çevirisi okullarımızdan hükümet kararıyla toplatılan Cumhuriyet adlı bir kitap yazmıştır. Öyleyse Eflatun da komünisttir ve Eflatun da komünist olduğuna göre ve Aristo da onun tilmizi olduğundan naaşı bu cins düşünenler de hep komünist olsa gerekir. Yani benim gibi ve Tekin Erer gibi kimseler de komünisttir. Öte yandan o Eflatun da Eflatun olduğuna göre ve mor menekşe renk bakımından Eflatun'u tuttuğuna göre mor menevşe de komünisttir. Yani kızıldır. Tevekkeli köpoğlunun boynu bükük değil. 7 Mayıs 1968 Kelbaşa Şimşir Süleyman. Yok efendim yok, ümidimi kestim gayri. İş yok bu halkta. Kendisine hizmet edenlerin kadrini bilmiyor. Kim sırtını sıvazladıysa elini tırmalıyor, kedi gibi. Tevekkeli İsmet Paşa 1950 seçimlerinin neticesini aldığında nankörler diye feryat etmedi. Ne dedin? Canım sen bakma bizim ortadan konuştuklarımıza, siyaset icabı o. Yoksa Allah için büyük babalık ettiydi halka. Ama anlamadılar. Fazla dolaşıp yorulmasın diye yol vergisi aldığını, muasır memleketlerin terbiye seviyesine erişmesi için jandarma dayağı attırdığını, yüzü gözü açılmasın, güneşten yanmasın diye bila ücret madenlerde çalıştırdığını takdir edemediler. Ya Adnan Bey'e ettikleri küfranlık, adam canını düşüne taktı, çalıştı, adam olsunlar diye. Her mahallede bir milyoner ve her milyonerin kapısına bir tümen dilenci yetiştirdi. Ormanları kesti, odun etti, odunları kesti, mebus etti. Sen ekeceğin, ben ekeceğim diye kavga edip vuruşmasınlar diye fazla toprakları Amerikalılara üs verdi. Ama kadrini bildiler mi? Ne gezer? Zambak ihtilalinden sonra vadideki zambak ile zambaklar memleketinden gayri kitap okumamış komitacıların anayasa laferandumuna tısları bile çıkmadan kuzu kuzu gidip oy verdiler. İyi söyledi, doğru vallahi. Yabancılara da yüzümüzü kara çıkardılar. Amerikalılara da çemkirmeye başladılar. Elin oğlu ta anasının örekesinden kalkmış gelmiş buraya, zahmet etmiş, lütfetmiş, tenezzülen ananı bellemek için. Sen tut şimdi, tam gözü kızmışken herifin debelenmeye başla. Ulan hırbo, ömründe 2-5'lik kayımeyi yan yana gördün müydü acaba? Şimdi o beğenmediğin Amerikan gavurdu sayesinde götü açık bebelerin bile 20.000 lira borçla doğuyor. Şu son seçimlerde bize yaptıklarına baksana hele birader. Şunun şurasına daha kaç gün oldu, daha yeni hizmete başladık. O da bin türlü ayak bağıyla Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Mayıştay, Esnek Köstek. Şöyle ağız tadıyla bir ücretleri iyice düşürüp fiyatları yükseltip halka ıh dedirtemedik. Açlık, fıkaralık, berdevam ya. Daha bir esahlı zayıflatamadık halkı, dilediğimizce endamını düzeltemedik. Bir türlü Kıbrıs'ı verip halas edemedik memleketi bu yeşil beladan. İşçi partisini bile kapatamadık. Dediğim gibi daha işin başındayız. Tam biz çoğunluğumuzu kabartıp şu anayasayı kuşa benzetelim diye uğraşıp didinirken, sen tut utanmadan oylarımızı %57'den 51'e düşür. Bu kadarı olmaz artık, insaf diye bir şey var. Gidip söyleyeceğim Süleyman'a, boşuna uğraşmasın hiç. Adam olacağı yok mu halkın? Anlaşıldı, bize layık bir halk olamayacak bunlar. Bu halka, bu kel başlı halka değmez Şimşir Süleyman. Yol yakınken toplanalım biz, çekip kuyruğunu kır beygirin, tersinden de olsa binerim üstüne, vuralım gurbete ve şanımıza layık bir başka halk arayalım. 11 Haziran 1968 İşgaliye. Üniversitelerimizdeki olaylar iç yönetim ve yönetmeliklerle doğrudan doğruya ilgili bazı konularda, ama daha önemlisi halka dönük eğitim reformu amacı yönünde bilinçlenme bakımından elde edilen bir takım önemli kazançlarla sona şimdilik erdi. Öte yandan işgal hareketinin yasallığı üzerindeki tartışmalar gazeteleriyle mikrofonları daha bir süre işgal edeceğe benziyor. Gençlerimizi savunanlar hareketin yasallığını anayasanın başındaki direnme hakkına bağlamada söz birliği ediyor. Karşı taraf ise meşru otoriteye isyan teranesini miyavlayarak Mao'cular ile Mau'ların üniversitelerimizi fare otuyla zehirlediğini ileri sürüyor. Biz bu tartışmada ne kediye tut fareye kaç diyen Demirel'den ne de fareye tut kediye kaç diyen İnönü'den yanayız. Her yurt sorununda olduğu gibi bu sorunun da genel fiili durum olanca tarihsel ağırlığıyla çözümlenmedikçe yerine oturtulamayacağı, dolayısıyla da gençlerimizin direnme hakkını kullanarak yarattıkları fiili işgal durumun hukuksal dayanıklarına gün ışığı tutulamayacağı kanısındayız. Şöyle ki, üniversiteler üniversite olalı beri üniversiteliler milletçe yaşantımızın özüne dokunmaktan, uzak bilgilerle ve kürsülerin epey bölümü de cübbesinin eteğinden öteyi göremeyen hocalar tarafından işgal edilmiştir. Bu üniversitelerden berat almış bir takım kağıt baylarıyla, oy baylar, gerileriyle, en can alıcı mevkileri ve seçim atmosferi havası kokan ağızlarıyla milletin can kulağını işgal etmektedirler. Bu bayların görevleri baskın verip meclisleri ve tip merkezlerini gece yarıları işgal etmektir. Bu bayların arkadaşları, kompradorlar, sahilleri, madenleri, petrolleri işgal etmektedirler. Bu bayların müttefikleri, manzaralı üsleri ve İzmir barlarını işgal etmektedirler. Bu bayların keçileri, ormanları işgal etmektedirler. Bu bayların hanımları, berberleri, terzileri işgal etmektedirler. Bu bayların çocukları özel okulları ve üniversiteleri işgal etmektedirler. Bu bayların arkaladığı ikili anlaşmalar bağımsız geleceğimizi işgal etmektedir. Bu bayların bu gerçekleri bağıran yazarlara karı telkinleri sonucunda açılan davalarla yargıçlarımız işgal edilmektedir. Ve bütün bunların işgaliyesini güzelim halk ufalan ekmeği kısalan ömrüyle ödemektedir. Uzatmayalım, gençlerin son hareketi bu genel ve bütün işgal durumu yanında sadece küçük ve sınırlı bir işgal hareketidir. 9 Temmuz 1968 4. ayrımın sonu. Sayfa 71.